Bye bye Türkçe.
Ayrım 45.
Bir ülkenin insanlarını kendi kültürel köklerinden koparmanın, bağımlılığını artırmanın en önemli yolunun dil bağımlılığı yaratmaktan geçtiği artık bilinen bir gerçek. Üstelik bu yöntem hiç de yeni değil. Ta Romalılar devrinden bu yana geliştirilerek kullanılıyor. Kurtuluş Savaşı sırasında Osmanlı'nın başına olmadık belaları açan misyoner okulları bizlere bu gerçeği tam da yerinde ve pratik olarak hatırlattı. Ama ne yazık ki çabuk unutuldu. O zamanlar çoğu kapatılan bu okullar Cumhuriyet'in 1950'den sonraki döneminde yeniden itibar görmeye başladı. Ve Amerikancılıkla birlikte bir İngilizce eğitim furyası daha başladı. Oysa en fazla 500 yıl geçmişi olan İngilizce aslında 5 kadar dilin kuralsız ve rastgele karışımından oluşmuş bir lisan. Öyle ki dil bilimcilere göre yeni kelime ve terim türetme yeteneğine bile yatkın değil. Böyle olmasına rağmen 1953'lerden itibaren İngiliz ve Amerikan gizli teşkilatlarının Türk milli eğitimine el atmasıyla eğitim dilinin İngilizce yapılması gündeme geldi. Profesör Sinanoğlu'nun deyimiyle en sinsi ve en tehlikeli sömürgeleştirme oyunu sahneye kondu. Yapılan araştırmalara göre Amerikan liselerini bitiren Amerikalı öğrencilerin bile %60'ı doğru dürüst İngilizce bilmemektedir. Öyleyse nedendir ki bizdeki bu İngilizce eğitim sevdası? Bir kere Avrupa Birliği'nde İngilizce, Fransızca ve Almanca arasında bir dil egemenliği kavgası sürmektedir. Bu egemenlik furyası içinde İngilizce bir yana, şimdi Fransız ve Almanlar da misyoner okullarının devamı olarak özel üniversiteleri de peş peşe açmaya başlamışlardır. Sanki kendi lisanımızla adam olmamız mümkün değil. Yurt dışında okumakta neyin nesi? Uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, devletin çeşitli kurumları bir yandan, maddi imkanlarını zorlayan aileler diğer yandan, başta Amerika ve İngiltere olmak üzere dünyanın dört bir yanına çeşitli eğitim kademelerine öğrenci göndermekte. Son iki yıldır YÖK aracılığıyla gönderilenlerin sayısı birkaç binin üzerinde. Yalnızca YÖK tarafından gönderilen öğrencilerin yakında 20 bini bulacağı ve gittikleri ülkelerde en az 5 yıl kalacağı düşünülürse devlete yüklenen maliyet inanılmaz rakamlara ulaşıyor. Bunun yanı sıra devletin gönderdiği memurlar ve diğer öğrenciler hariç yurt dışında okuyan öğrenci sayısı 48 bine ulaşıyor. Milyarlarca dolar tutan böyle bir kaynağın dışa aktarılmasına kim karar veriyor? Amaç ne? Bedrettin Dalan, bu eğitim düzeniyle Türkiye çağdaş hiçbir şeyi yakalayamaz, gideceği yer ikinci sınıf devletler arasına girmektir, diyor. 1995 verilerine göre 369 yabancı dil ağırlıklı lisede 88.229, Anadolu liselerinde 171.700 öğrenci okuyor. Ayrıca 46.606 öğrencinin okuduğu 285 özel lise var. Bunların 1995 verileri olduğu dikkate alınırsa israfı hesaplamak hiç de güç olmuyor. İngilizce öğreniyoruz ya, gerisinin ne önemi var? Kolayını biliyoruz nasıl olsa, onlar da yurt dışına gitsin okusun. Oktay Sinanoğlu, şu ara Amerika ve İngiliz evren kentleri büyük mali sıkıntı içindedir. İşte biz kendi ülkemiz için kaynak bulamazken Amerikan İngiliz evren kentleri ihya ediyoruz. Onların iktisadının da temeli olan araştırmalarını mümkün kılıyoruz. Ne kadar hayırsever bir ülkeyiz değil mi, diyor ve devam ediyor. Bu dışa kaynak ve gençlerimizi hibe etmeler belli bir kalkınma planına göre eksik tekniklerimizi tamamlama hedeflerine göre mi yapılıyor? Hayır. Bu işin söylenmeyen bir tek gayesi var. Kafaları oralara göre ayarlanmış, kendi dilinden çok İngilizceyi bilen, başka ne bildiği önemli değil, yurda dönenleri Türkiye evren kentlerinde tüm konularda İngiliz kitaplardan İngilizce olarak ders verecek öğretim üyeleri yetiştirmek. Evet, ortaya çıkan tablo eğitim sorununun en çarpıcı yönü olarak karşımızda duruyor. Devletin, YÖK'ün gönderdiği özel burslular olmak üzere yurt dışında okuyan 48 bin öğrencinin Türkiye'ye yabancı dil öğrenip de gelmekten madeni gibi faydası oluyor, bu çok tartışmalı ama verdikleri zarar trilyonlarla ölçülüyor. Şimdiye kadar dolar bazında telaffuz ettiğimiz miktarları Türk parasına çevirdiğimizde ise her yıl yurt dışındaki öğrencilere yılda tam 144 trilyon lira para gönderdiğimiz ortaya çıkıyor. Bu sadece ve sadece her öğrenciye yılda 30 bin dolar gönderildiği varsayımıyla ortaya çıkan rakam. Doğal ki birçok öğrenci ailesinin de katkısıyla yılda 30 bin dolardan fazla para harcıyor. Yaklaşık 150 trilyon liranın yalnızca 50 trilyonuyla Türkiye'deki üniversite eğitimine yapılabilecek katkıları düşünmek bile güzel olur. İngilizce ile bilim olmaz. Yeni Şafak, 21 Eylül 1997. Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu ile buluşmak üzere Yıldız Teknik Üniversitesi'ne giderken şoförümüzün de yardımıyla 15 dakikalık yolu 45 dakikada kat ederek trafik konusundaki görgümüzü artırıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde küçük bir oda. Odada uzun boylu, güleç yüzlü bir adam. Türkiye'nin en büyük meselesinin ilim olduğunu her fırsatta söyleyen Mehmet Niyazi Bey'in bir vesileyle Almanya'da filan üniversitede Sinanoğlu Kanunları diye bir kitap gördüğünü söylemesi zihnimde yer etmişti. Halihatırdan sonra bunu sordum Sinanoğlu hocaya. Hayır dedi. Benim yazdığım bir kitaba Sinanoğlu Kanunları diye bir isim koymam yakışık olmaz. Teorilerim makaleler halinde yayınlandıktan sonra bunlar hakkında kitaplar yazanlar oldu. Sinanoğlu'nun teorileri diye çeşitli makaleler, kitaplarda bölümler çıktı. Profesör Doktor Sinanoğlu'nun bilime katkısı fiziğin, kimyanın, moleküler biyolojinin birkaç dalında. Sinanoğlu'nun son zamanlarda yaptığı teori, kimya biliminin yeniden ele alınmasını gerektirecek kadar önemli bir teori. Bu teoriyi şöyle anlatıyor Sinanoğlu. Kimyasal bileşiklerin moleküllerinde geometrik yapılar vardır. Bu geometrik yapıların Nijem mekaniğinden çıkması lazım ama çıkmıyor. Bir molekülün diğerine niçin dönüştüğü konusunda bir açıklama yok. 60'lardan bugüne birçok yeni madde keşfedildi. Eski teoriler bunları izah etmiyor. Halbuki fizik temel kanunundan ya da matematik formülünü bulduğumuz zaman bunların şak şak çıkması lazım. İşe sıfırdan başladım. Matematik yollardan öyle bir define bulmuşum ki kazdıkça çıkıyor. Çuval çuval defterler doldu. Kimsenin aklına gelmeyecek şeyler. Sonra birkaç tane çocukların bile kullanabileceği formüller türettim. O kaideleri de resimli olarak yaptım. 181 tane teoriden birkaç kural çıktı. Kimyanın anahtarı ortaya çıktı. Gittim, bunları İsviçre'de notere mühürletip kasaya kilitledim. Ondan sonra 3-5 sene bakmadım. Şimdi bunları oturup yazmak lazımdı ve tüm kimyayı bunlardan türetmek gerekiyordu. Fakat o kadar büyük bir iş ki. Aksaçlı bir nine rüyama girdi. Sonra bir yılbaşı gecesi aksaçlı bir nine girdi rüyama. Muhterem Samiha Ayverdi Hanım. Samiha Hanım bana bir kitap vermişti. O kitabı bir yerlere koymuştum. Birkaç gece rüyama girip o kitabı oku dedi bana. Açtım okudum. Orada diyor ki bir alimin bildiğini yaymaması en büyük günahtır. Eyvah dedim. Oturdum birikimleri kitaba döktüm. Şimdi kimyacılara yazsan matematikçilere anlatamazsın. Matematiğini yazsan kimyacılara anlatamazsın. Önce matematiksel temeller yazacağım, sonra da kimyasal temeller dedim. 15 kadar makale çıkarmam lazımdı. Neyse, sonra oturup bir kısmını yazdım, toplantılarda tebliğ ettim. Herkes diyor ki Sinanoğlu geri geldi. Oktay Sinanoğlu Hoca ile bilim konuşmak zorunda değilsiniz. Batıda neyin eksik, bizde neyin fazla ya da tam tersi olduğuna, bir takım siyasi meselelere, insan ilişkilerine, toplumsal tartışmalara girebilirsiniz. Ancak bizim konumuz eğitim. Başka ülkelerdeki gibi bizim de çok sayıda akademik unvanlı insanlarımız var. Ama bilim söz konusu olduğunda dünya sıralamalarının gerilerinde kalıyoruz. Neyimiz eksik diye soruyorum Sinanoğlu'na. Profesör Sinanoğlu'na göre eksiğimiz yok, fazlamız var. Bilim ortamlarında karşılaştığı, bilhassa matematikte dünya standartlarının üstünde birçok Türk asıllı bilim adamından söz ediyor. Bunların bazısı Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde, bazısı Azeri. İTÜ'den yatışıp batıda özellikle matematik alanında ya da matematikten yola çıkarak diğer alanlarda büyük işler başaran çok sayıda bilim adamımız olduğunu anlatıyor. Ancak İTÜ'den artık ümidi kesmiş. İTÜ yabancı dille eğitime geçti. Artık oradan büyük adam yetişmeyecek diyor. Sonra devam ediyor. Matematiğe özel bir yatkınlık var bizim millette. Bu yatkınlık ırktan kaynaklanamaz. Bunların ortak noktası Türkçe konuşmaktır. Bütün dilleri incelersen bilime en uygun dilin Türkçe olduğu görülür. Çünkü matematiğe en fazla benzeyen dil bilim dilidir. Bu da Türkçedir. En elverişsiz olan dil İngilizcedir. Matematiksel kaidesi olmayan beş dilden kırma saçma sapan bir şeydir. Bilimde bir şey bulmuşsun, adını koyacaksın. Ama Amerikanca'da çok zorluk çekiyorsun. Onun için adlarının baş harflerini koyuyorlar. Türkçe matematik gibi bir dil. Bunları uzun senelerdir söylüyorum. Amerikalı birkaç adam da Türkçe bilime en uygun dildir yazdığı zaman nihayet Türkiye etkileniyor. Sinanoğlu'nun eğitim ve öğretimde en çok dikkat çekmek istediği, katıldığı her platformda konuştuğu, yazdığı her yerde vurguladığı sorun eğitimin diliyle ilgili. Eğitimdeki en önemli sorunun yabancı dille eğitim olduğunu, sömürgelerin bile artık terk ettiği bu yolun Türkiye'de yapılabilecek en büyük kötülüklerden olduğunu belirtiyor. Bu konudaki kaygılarını en koyu kelimelerle ifade ediyor. Birincisi, İngilizcesinin kendisi pespaye. Bunu kendileri de biliyor. İkincisi, bir insan bir şeyi kendi dilinden daha iyi öğrenir. Şimdi Türkiye'de çok ilginç bir şey var. Planlı olarak yapılıyor. Kolej çıkardılar. Misyoner okulu gibi bir şey. Veliler paralarını harcıyor, çocuklarını buraya göndermek için kendinize gelin kardeşim, çocuğunuzu düşünün. Çocuk İngilizce öğrenmeye başlıyor, kuralı kaidesi de yok. Bir kelime 10 tane manaya geliyor. Bu dili öğrenmeye çalışıyor. Bu arada İngiliz Amerikan propagandası yapılıyor. Şimdi bunlarla uğraşırken Tarzancı İngilizce ile doğru dürüst İngilizce bilmeyen birisi tarafından ders verilecek. Çocuk fiziğin Türkçesini zor anlarken İngilizcesini anlayacağım diye uğraşacak. Bir sene hazırlık sınıfı okutuyorlar. Sırf İngilizce öğrenmek için. Halbuki çocuk bilime merak sarmış bir şeyler yapıyor. O sene İngilizce öğrenmeye çalışırken bildiğini de unutuyor. İngilizce ile cebelleşip duruyor. Sinanoğlu yabancı dili öğrenmenin mesleğe göre çok faydalı olabileceğini ancak insanların bilimi, eğitimi kendi dillerinden yapmaları gerektiğini vurguluyor. Hevesi varsa birkaç tane öğrensin ama bilim yapmak için mühim olan o işi öğrenmek. Hazırlık sınıflarına bakalım. Dünyada herkes üniversiteyi 3-4 senede okuyor. Bizde ise 5 sene okuyor. Bizim imkanlarımız o kadar bol mu ki? %30'una bunun ayırıyoruz. İlle de yabancı dil öğrenecekse diğer ülkelerin yaptığı gibi yabancı diller yüksek okulları açarsın. Buralarda her konu için tercüman yetiştirilsin. Türkiye bu konularda saptırılmıştır. Buradaki gayeyi görmek lazım. O da bu topraklardan Türk ve Müslüman adını tamamen silmektir. Bir toplumu tarihten silmenin tek bir yolu vardır. Bunu Romalılar 2000 yıl önce uygulamış. Bir milletin kafasını kesmek yerine kültürel soykırıma uğratır, kendine hamal yaparsın. O ülkenin insanlarına dilini unutturursun. Bu arada özelleştirme, küreselleşme deyip bütün malına mülküne el koyarsın. Ondan sonra hamallık, bulaşıkçılık yaptırırsın. Daha üst tabakası da acentalık yapar. Türkiye'ye biçilen kaftan budur. Eğer bir sene fazla okutacaksan, mesleğe ne olursa olsun matematik okut, bilgisayar okut. O zaman dünyanın önüne geçeriz. Matematikle insan düşünmeyi öğrenir. Ne dediğini anlamayan insanlar yerine kafası çalışan insanlar yetişir. Komünist ülkelerde bile yok. Birkaç aydır yurt dışında bulunan Sinanoğlu Hoca, kesintisiz eğitimle ilgili tartışmaları biraz uzaktan izlemiş. Ancak söyledikleri tartışmaların tam ortasına isabet ediyor. Herkesin yabancı dilde eğitim gibi bir kültürel katliamı bertaraf etmekle uğraşması gerekirken, 3 artı 5, yok 8, yok, başörtüsü gibi garip tartışmalarla uğraşmasını çılgınlık olarak değerlendiriyor. Komünist ülkelerde bile yok diyor. Resmi ziyafette devlet adamları kazak takkesiyle geliyor ve yemek sonrasında dua ediyorlardı. Dini hiçbir tarafı olmayan nikahı dünyanın bir tek ülkesinde gördüm. O da Türkiye'dedir. Komünistlerde bile yok. Demokrasi adı altında abuk sabuk işlerle milleti meşgul ediyorlar. Öbür tarafta Türkiye götürülüyor.
Ayrım sonu.